Ayrım 26, sayfa 282. Son eser, James Clavell. Sahnenin arkasındaki karanlıkta Shagat'a bekliyordu, o da sinirliydi. Böyle alelacele haber gönderip sizi çağırttığım için kabalığımı bağışlayın. Ama başımız dertte. Ortak dostumuzun bağlantılarından biri yakalanmış ve şu anda polis tarafından kaçakçılık suçuyla sorguya çekiliyor. Elinde tüfek olmayınca Shagat'a kayıp bir insandı. Görev dışında kampta yakalanırsa 3 hafta penceresiz bir hücreye tıkılacağını biliyordu. Arkadaşımızın zalimce sorguya çekildiği takdirde bizi ele verebileceğini düşündüm. Hay Allah dedi kral. Tedirgin kendisine uzatılan koadan bir tane aldı. 3 adam karanlıklara doğru yürüdüler. Tecrübeli bir adam olduğumuz için düşündüm ki diye telaşla sürdürdü Shagat'a konuşmasını. Bizi kurtaracak bir planınız vardır belki. Olabilir dedi kral. Düşünmekten beynini patlatıyor, hep aynı cevabı alıyordu. Bekle ve gör. Peter sor bakalım, Chang San durdurulduğunda teknede miymiş? Hayır diyor. Kral derin bir soluk aldı. Öyleyse belki Chang San paçayı kurtarabilir. Yine bir süre düşündü, sonra yapabileceğimiz tek şey beklemek. Paniğe kapılmamasını söyle. Bir yolunu bulup Chang San'dan haber alsın ve konuşup konuşmadığını öğrensin. Bir şey olursa bize haber göndersin. Peter Marlowe tercüme etti. Shagat'a dişlerinin arasından soluyordu. Ben böyle korkudan tir tir titrerken ikinizin bu denli sakin oluşunuzu hayret ediyorum. Yakalanır da önce vurulursam kendimi şanslı saymalıyım. Dediğiniz gibi yapacağım. Sağ yakalanırsanız lütfen beni ele vermeyin. Ben de öyle yapmaya çalışacağım. Herif bir uyarı ıslığı işitince irkildi. Sizden ayrılmalıyım. Her şey yoluna giderse plana bağlı kalacağız. Telaşla bir paket kuayı Peter Marlowe'un eline sıkıştırdı. Sizin tanrılarınız hakkında bir şey bilmiyorum ama ben bizim tanrımıza hepimizin iyiliği için dua edeceğim. Gitti. Chang San baklayı ağzından çıkarırsa ne olacak diye sordu Peter Marlowe. Bir sancı midesinde düğümlenmişti. Ne yapabiliriz? Ara veririz işlere biraz. Kral elleri titreyerek bir sigara daha yaktı. Tiyatro binasının duvarına yaslandı. Outram Road'dan daha iyidir. Arkalarında uvertür bitmiş, alkışlar, bağırışlar, kahkahalar yükseldi. Ama onlar kahkahaları, alkışları, bağırışları işitmediler. Roderick sahnenin yanında durmuş, sahneyi oyun için hazırlayan adamlara bağırıyor, onları koşturuyor, acele etmelerini söylüyordu. Binbaşı! Mike ona doğru koştu. Şan sinir krizi geçiriyor, deliler gibi ağlıyor. Nedir bu başıma gelen, ne oldu? 1 dakika önce hiçbir şey yoktu diye söylendi Roderick. Bilmiyorum dedi Mike yüzü asık. Roderick küfrederek uzaklaştı. Kaygıyla soyunma odasının kapısını vurdu. Şan benim, içeri girebilir miyim? İçeriden hıçkırık sesleri geliyordu. Hayır, git buradan, devam etmeyeceğim, edemeyeceğim artık. Şan, her şey yolunda, sadece çok yorgunsun sen. Bak dinle. Git buradan, beni yalnız bırak. Şan isterik bir şekilde bağırdı. Çıkmayacağım. Roderick kapıyı açmaya çalıştı ama kilitliydi. Telaşla sahneye koşarken Peter Marlowe ile kralın yan kapıda olduklarını gördü. Marlowe, bana yardım etmelisin diye bağırdı. Ne var? Şan sinir krizine yakalandı diye soluk soluğa anlatmaya başladı Roderick. Sahneye çıkmayacağını söylüyor. Lütfen konuş onunla, konuşur musun? Ama... 1 dakikada alır sadece diye sözünü kesti Roderick. Son şansım sensin lütfen. Haftalardır Şan beni kaygılandırıyordu. Rolü bir kadın için bile oldukça güç. Nerede kaldı ki? Peter Marlowe bir an duraksadı. Pekala. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Roderick alnındaki terleri kuruladı. Tiyatronun arkasına doğru yürümeye başladı. Peter Marlowe onu izliyordu. Kral da peşlerindeydi. Tüm aklı fikri bu işin altından nasıl kalkacaklarındaydı. Küçük bir koridorda durdular. Peter Marlowe tedirgince kapıyı vurdu. Benim Peter, içeri gelebilir miyim? Şan. Şan ayağa kalktı. Gözyaşları makyajını bulaştırmıştı. Kapının kilidini açtı. Peter Marlowe içeri girdi. Şan kapıyı kapattı. Oh Peter, devam edemeyeceğim. Yeter artık. Tükendim ben, dedi Şan ağlamaklı. Artık sahtekarlık yapamam. Artık yapamam. Kayıbım ben, tanrım, kayıp. Elleriyle yüzünü kapattı. Ne yapacağım? Kaldıramıyorum artık. Hiçbir şeyim ben, hiçbir şey. Bir şey yok Şan, dedi Peter Marlowe acıyarak. Üzülme, çok önemlisin sen. Doğru konuşmak gerekirse kamptaki en önemli kişisin. Ölsem keşke. Bu çok kolay. Şan döndü, yüzüne baktı. Tanrı aşkına bak bana, neyim ben? Ben neyim? Peter Marlowe karşısında acılar içinde bir genç kız görüyordu. Ve bu kız beyaz etek, yüksek topuklu ayakkabılar giymişti. Uzun bacaklarında ipek çoraplar vardı ve bluzunun açık yakasından memeleri görünüyordu. ''Sen bir kadınsın Şan'' dedi aynı derecede çaresiz. ''Niçin ve nasıl Tanrı bilir ancak bunu, ama öylesin.'' O anda kendinden nefret etmenin verdiği dehşetten kurtuldu Şan. ''Teşekkür ederim Peter'' dedi Şan. ''Sana tüm kalbimle teşekkür ederim.'' Kapı çekingen bir şekilde tıklatıldı. ''İki dakikaya kadar başlayacak.'' diye seslendi Frank endişeyle. ''Gelebilir miyim?'' ''Bir saniye.'' Şan makyaj masasının başına giderek gözyaşı izlerini sildi. Makyajını düzelterek aynadaki görüntüsüne baktı. ''İçeri gel Frank.'' Şan'ı görünce her zamanki gibi soluğu kesildi Frank'in. ''Harika görünüyorsun.'' dedi. ''İyi misin?'' ''Evet, aptalca davrandım. Özür dilerim.'' ''Çok çalışmaktan.'' dedi Frank ilgisini gizlemeye çalışarak Peter Marlowe'a baktı. ''Selam, seni gördüğüme sevindim.'' ''Teşekkürler.'' ''Hazırlansan iyi olur Frank.'' dedi Şan. ''Artık iyiyim.'' Frank kızın gülümseyişini ta içinde hissetti. 3 yıl önce Rodrick'le birlikte başlattıkları ve o zamandan beri pişmanlık duyduğu oyunu yine de sürdürdü. ''Harikulade olacaksın Betty.'' dedi Şan'ın sırtını sıvazlayarak. ''Seninle gururlanıyorum.'' O anda başka zamanlardakinden farklı olarak birdenbire kadın ve erkektiler. Şan onun karşısında rahatlamıştı. Benliğinin her noktasıyla ona ihtiyaç duyuyordu ve Frank bunu biliyordu. ''Bir dakika sonra başlamalıyız.'' dedi. Birden duyduğu istek sarsmıştı Frank'ı. ''Ben hazırlanmalıyım.'' Gitti. ''Ben de yerime dönsem iyi olacak.'' dedi Peter Marlowe üzgün. Aralarında basit bir ilişkiden daha derin duygular olduğunu hissetmişti. ''Evet, Sean Peter Marlowe'un farkında bile değildi neredeyse. Kendini aynada son bir kez göz attıktan sonra Sean sahnenin arkasına geçerek rolüne başlayacağı zamanı beklemeye koyuldu. Her zamanki gibi heyecan içindeydi. Sonra yürüdü, ortaya çıktı. Alkışlar, merak ve arzular genç kızın üstünde toplanmıştı. Gözler sahnede oturan, bacak bacak üstüne atan, yürüyen, konuşan kızdan ayrılmıyordu. Gözler ve sahnedeki genç kız bütünleşmişlerdi. ''Binbaşı,'' dedi Peter Marlowe. ''O kral ve Rodrick sahnenin kenarından oyunu izlerlerken nedir bu Betty hikayesi?'' ''Tüm bokluğun bir parçası,'' diye yanıtladı Rodrick kendini kötü hissederek. ''Sean'ın oynayacağı oyundaki adı bu. Biz, Frank ve ben, Sean'ı hep rolündeki adıyla çağırırız.'' ''Neden?'' diye sordu kral. ''Ona yardım etmek için, rolünü iyi oynamasına yardım etmek için.'' Rodrick sahneye baktı, sırasının gelmesini bekliyordu. ''Bir oyun olarak başladı,'' dedi acı acı. ''Şimdi kötü bir şaka haline dönüştü. Bu kadını biz yarattık. Tanrı bağışlasın, biz sorumluyuz.'' ''Neden?'' diye sordu Peter Marlowe yavaşça. ''Java'da ne güç günler geçirdiğimizi anımsarsın Rodrick.'' Krala baktı. ''Savaştan önce aktörlük yaptığım için kampın tiyatro işlerini bana verdiler.'' Gözlerini yeniden sahneye Frank ve Sean'a çevirdi. İkisinde de bu akşam garip bir şeyler olduğunu düşündü. Oyunlarını eleştirel bir gözle inceledi ve bir şeylerin onları etkilediğini anladı. ''Kampta benden başka profesyonel olan sadece Frank vardı. Böylece ikimiz gösteriler düzenlemeye başladık. İş oyuncu bulmaya geldiğime bir de kadın aramak gerekiyordu. Kimse gönüllü olmuyordu elbette. Yetkililer 2-3 kişiyi görevlendirdiler. Biri de Şan'dı. Karşı geldi. Ama subayların ne denli inatçı olduklarını bilirsiniz. Birinin kadın rolünü oynaması gerek dediler ona. Bir kıza benzeyecek kadar gençsin. Sadece haftada bir kez tıraş olman gerekecek. Ve ancak 1-2 saat kadın giysilerine bürüneceksin. Herkesin moraline ne denli iyi geleceğini düşün. Şan ne kadar küfretti, yalvardıysa da para etmedi. Onu kumpanya dışı bırakmaya çalıştım. Yetkililere bırakın dedim. Oyunculuk büyük bir psikolojik baskıdır. Saçma dediler, ne zararı dokunur ki? Bir kadın rolü oynadığı gerçeği etkileyebilir onu. En hafif bir biçimde bile eğilimi varsa. Palavra dediler, siz tiyatrocular adamı sapıttırırsınız. Böylece Frank ve ben onu yatıştırmaya çalıştık. Ama Şan yeryüzünün en kötü artisti olacağına and içti. İlk berbat oyunundan sonra kovulmasını sağlayacaktı. Biz buna aldırmayacağımızı söyledik. İlk oyunu berbattı. Ama ilkinden sonra artık o denli nefret etmemeye başlamıştı bu işten. Hatta giderek rollerini benimsiyordu. Ama yavaş yavaş kadın yanı sahne dışında da ona sahip olmaya başladı. Biz fark etmedik. O sırada Şan saçını oldukça fazla uzattı. Kullandığımız perukalar iyi değildi. Sonra Şan hep kadın giysileri giymeye başladı. Bir akşam biri ona tecavüz etmeye kalktı. Bu olayın üstüne Şan aklını kaçırdı. İçindeki kadını öldürmeye çalıştı, beceremedi. Sonra kendini öldürmeye kalktı. Kurtarıldı elbette. Şan'a yardım etmedi bu. Bize küfretti kurtardığımız için. Frank ve ben aklını başına getirmeye çalıştık ama ok yaydan çıkmıştı. Kendi kendimize bunun geçici olduğunu, Şan'ın kısa zamanda düzeleceğini söyledik. Şan herkesin morali için çok yararlıydı. Onun yerine bir kız rolünü oynayacak o denli iyi birini bulamayacağımızı biliyorduk. Böylece omuz silkip oyunu sürdürdük. Zavallı Şan, öyle harikulade bir insan ki o olmasa Frank ve ben çok önceden boş verirdik. Şan sahnenin öteki yanından bir giriş daha yapınca büyük bir alkış koptu. Alkışların insanı nasıl etkilediğini bilemezsiniz dedi Roderick kendi kendine konuşur gibi. Alkış ve hayranlık, başınıza gelmedikçe anlayamazsınız. Orada sahnede bilemezsiniz. Heyecanlandırıcı, korkutucu, dehşete düşürücü, güzel bir duygudur. Ve bu hep Şan'ın içine aktı. Hep. Roderick elindeki yüzündeki terleri kuruladı. Sorumlu biziz, Tanrı bağışlasın. Sırası gelmişti, sahneye çıktı. Yerimize oturalım mı diye sordu Peter Marlowe krala. Hayır, buradan izleyelim. Daha önce hiç sahne arkasında bulunmadım, hep isterdim. Changsan şimdi ne yapıyor acaba diye sordu kendi kendine. Kral kaygılanmakla eline bir şey geçmeyeceğini biliyordu. Burunlarını bu işe sokmuşlardı bir kez. Gelecek her türlü belaya karşı hazırlıklıydı. Sahneye baktı. Roderick'i, Frank'i, Sean'ı izledi. Gözleri Sean'ı takip etti. Her hareketini, her davranışını. Herkes Sean'ı izliyordu. Kendilerinden geçmiş. Ve Sean ve Frank ve tüm gözler bir oldular. Sahnede doğan arzu oyuncudan seyircilere geçti. Son sahne bitip perde kapandığında her yanı tam bir sessizlik kaplamıştı. Seyirciler büyülenmişlerdi. Perde kalkmaya başladı. Tümüyle kalktığı an sessizlik büyük bir alkış tufanına dönüştü. 10 kez perde açılıp kapandı. Sonra Şan sahnede tek başına durmuş, seyircilerden hakkıyla kazandığı hayat verici hayranlığı yudum yudum içiyordu. Zaferi paylaşmak için Roderick ve Frank son kez sahneye çıktılar. İki yaratıcı ve bir eser, gurur duydukları güzel kız. Seyirciler sessiz sessiz tiyatrodan dışarı çıkıyorlardı. Hepsi evini, kadınını düşünüyor, kendi kabuğu içinde yürüyordu. O şu anda ne yapıyor? En çok etkilenen Larkin'di. Ne demeye kıza Betty adını vermişlerdi? Neden? Ve benim Betty'm. O acaba olabilir mi? Acaba şimdi o başkasının kolları arasında mıdır? Ve Mac. Mem için korku kaplamıştı bendiğini. Gemi batmış mıydı? Yaşıyor muydu? Oğlum yaşıyor mu? Çok zaman geçti. Tanrım ne kadar oldu? Ve Peter Marlowe. Eşsiz Nay nerede? Aşkım, aşkım. Ve hepsi. Hatta kral bile. O da daha delikanlıyken tanıdığı güzel kokulu mendilini burnuna tutarak beyaz serserilerin zencilerden de berbat koktuğunu söyleyen kızın ne yaptığını düşünüyordu. Acı acı gülümsedi. Düşüncelerini daha önemli şeylere yöneltti. Tiyatroda ışıklar sönmüştü. Soyunma odasına kapanmış iki kişinin dışında bomboştu her yer. 26. ayrımın sonu. Sayfa 289.